Yüreğim Seni Çok Sevdi, Canan Tan. 8. kaset, 2. yüz, sayfa 383. Annem Carol, seni de gördüğün gibi dünyanın en güzel kadınıdır diyor. Babam da bir numaralı yakışıklısı. Carol, 90 kiloluk bedeniyle barışık, tombul bacaklarının ancak yarısını örten pembe bir şort giymiş. Şişmanlığını sorun etmediği belli. Dale, eşinin tersine ince uzun bir bedene sahip. Dış görünümlerindeki farklılığı yadsıyan, onları aynı ortak paydada buluşturan özellik ise gözlerinin içinden taşıp karşısındakini sarıp sarmalayan o sıcacık gülüş. Aslı anlattığından da güzelmiş Robin diyor Carol. İnci tanesi gibi, gözleri de birer ateş parçası sanki. İyi ki geldin diyor Dale de. Robin'in ağzından o kadar çok dinledik ki seni, tanışmak için sabırsızlanıyorduk. Acıkmışsınızdır siz diye doğruluyor Carol. Yemekler hazır, sofrayı kurayım ben. Hemen yerimden fırlayıp yardım etmeye davranıyorum. Kesinlikle olmaz diyor Carol. Yol yorgunusundur sen. Robin odanı göstersin, yerleş. Ama fazla oyalanma. Hep gözümün önünde ol istiyorum. Evleri üç oda ve geniş bir salondan oluşuyor. Bana ayrılan oda orman tarafına bakıyor. Çantamı yere bırakıp pencereye koşuyorum. Gökyüzüne uzanan ağaçların sıklığı, o sıklık arasında beliriveren küçük hareketlenmeler, ürküntüyle karışık bir merak uyandırıyor içimde. Biraz önce Robin'le beraber üzerinde yürüdüğümüz köprünün altından yıldırım hızıyla geçen, ne olduğunu kestiremediğim hayvan daha da körüklüyor merakımı. Coleman'ın yanına dönüp, kocaman kuyruklu tavşana benzer bir hayvan gördüm diye haykırıyorum. Kunduz ya da kokarcı olmalı diye gülüyor Robin. Daha önce hiç görmediğim hayvan türleri, ormanın kuytuluklarında başka neler var diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Aklımdan geçenleri okumuş gibi, ne ararsan bulunur buralarda diyor Dale Coleman. Kışın en karlı olduğu soğuk günlerde evlerin önüne tilki bile inermiş. Ama o tarihlerde güneyde oluyoruz biz. Evet diyor Carol, burası biraz küçük ama Florida'daki evimiz çok daha geniş ve konforludur. Oraya da gelmelisin Aslı, seni rahat ettireceğimizden kuşkun olmasın. Dana rosto, haşlanmış fasulye, mısırlı pilav, deniz ürünleri salatası ve dondurma. Carol'un mutfağından sofraya ulaşanlar bunlar. Domuz eti yemediğini biliyorum diyor Carol, o yüzden dana etini seçtim. Bunları söylerken takındığı tavır öylesine sevecen ki, Amerika'da da Türk konukseverliğine özdeş yaklaşımların bulunabileceğini düşündürüyor bana. Gece boyunca yağmur yağıyor. Öyle böyle değil, durmaksızın, bardaktan boşanırcasına, saçaklardan aşağı inen kesintisiz bir su perdesi gibi. Ertesi gün sel gelebileceğinin, bu durumun gezi programımızı olumsuz yönde etkileyeceğinin ürküntüsüyle huzursuz bir uykuya dalıyorum. Sabah kalktığımda karşılaştığım tablo şaşırtıyor beni. Yağmur sonrasının berraklığıyla yıkanmış pırıl pırıl bir hava. Gökyüzünden yere inen onca suyun nereye gittiğinin, nasıl olup da hepsinin toprak tarafından emilebildiğinin merakındayım. Carol'un kahvaltı sofrası zengindir ama sizi brunch'a götüreceğiz diyor Dale. Kısıtlı zamanınız içinde Augusta'nın özel mekanlarını görmeni istedik. Bakma böyle söylediklerine diyor Robin. Görmeye değer fazla bir yer yok. Gideceğimiz Senatör Inn'de buranın 5 yıldızlı tek oteli. Her yıl evlenme yıl dönümümüzü bu otelde kutlarız diyor Carol. Bizim için özel bir yerdir. Her türlü yiyecek ve içeceğin yer aldığı zengin bir açık büfe, ferah, insanın içini ısıtan samimi bir ortam. Uzun masaların üzerine dizilmiş, dünya mutfaklarının özel tatlarından tabaklarımızı alırken, bir köşede beyaz saten örtünün üzerinde duran servis tabağına takılıp kalıyor gözlerim. Halis mulis Türk baklavası bu. Bizden de izler varmış burada diye sevinçle Robin'i kolundan çekiştiriyorum. Ancak servis tabağının altındaki yazı başımdan kaynar suların inmesine yetiyor. Yunan baklavası. Tüm milliyetçilik duygularım isyana kalkmış, otelin mutfak sorumlusunu bulup hesap sormayı düşünürken Robin boş bir tabağa baklava dilimlerini özenle yerleştiriyor. Masaya oturduğumuzda örtünün üzerindeki tabağa düşmanımmış gibi bakıyorum. Yüzyılların geleneği diyorum dişlerimin arasından. Baklava kesinlikle Türk tatlısıdır. Nasıl olur da kendilerine mal ederler? Dale Coleman bir türlü yatışmayan öfkem karşısında anlayışla gülümsüyor. İzin verirsen karşılaştığım bu tatsız duruma küçük bir açıklama getireyim diyor. Bunca yıllık hayatımda hem Türk hem de Yunan dostlarım oldu. Gördüğüm kadarıyla çeşitli nedenlerle buraya gelen Türklerin Amerika'dan beklentileri Yunanlılardan daha farklı. Siz genellikle öğrenim ve akademik kariyer yapmak için geliyorsunuz. İş hayatına atılanlar da üst düzey görevlerde yer alıyorlar. Büyük şehirlerde ünlü Türk lokantaları olsa da Türkler restoran işine pek girmiyor. Yunanlılar ise tam tersine bu dalda uğraş vermeyi seviyorlar. Türkiye ve Yunanistan aynı yörenin kah küs, kah barışık kardeşleri. Damak tatlarınız, yemek çeşitleriniz ortak. Bu konuyu önemseyen, özel tatları kendisine mal edip dünyanın her köşesinde benimdir diye sergileyebiliyor. Sizin tek sorununuz bu tatlara yeterince sahip çıkmamanız ve tanıtım eksikliğiniz. Kısacası suç sizin diye araya giriyor Robin. Sizler beyninizle buraya gelirken komşunun çocuğu mutfağını taşıyor Amerika'ya. Aradaki dengeyi sağlayabilirseniz sorun kalmayacak. Carol üzülmemeye dayanamamış gibi. Aldırma sen diyor. Mutfak kültürü evrenseldir. Öyle tatlar var ki kim sahip çıkarsa onun elinde kalıyor. Ama biz bugün baklavayı Türk tatlısı olarak yiyeceğiz. Otelden çıkınca Carol'la Dale'i eve bırakıyoruz. Kendileri öyle istiyorlar. Augusta'yı Robin'le baş başa gezmemizi daha uygun buluyorlar. Maine sayılamayacak kadar çok sayıda gölün ve irili ufaklı nehrin ortasında Amerika'da sonbaharın en güzel yaşandığı eyalettir diyor Robin. Gerçekten de öyle. Hartford'ın sonbaharında gözlemlediğim şiirsel tablonun buradaki yüzü erişilmez güzellikte. Kırmızıdan turuncuya, pembeden erguvana uzanan renk mozaiğinde keyifli bir yolculuk süren kavak, huş, ceviz, akağaç, meşe, kestane, kızılcık ağaçlarının her bir yaprağı ayrı bir dize sanki. Orman, göl ve nehir üçlüsünün sık sık yer değiştirdiği yeşillikler ülkesinde düşler alemine dalıyoruz Robin'le. Arabadan inip göl kenarında yürüyoruz. Doğanın ortasında kendimizi doğanın bir parçası gibi hissederek kızarmış sonbahar yapraklarına övgüler düzüyoruz. Yorulmuşsundur diyor Robin. Augusta'daki biricik dinlenme mekanıma götüreyim seni. Robin'in sözünü ettiği yer iç içe geçmiş alışveriş merkezlerinin sağ köşesindeki kapısında kütüphane yazan yer. İçeriye girer girmez türlerine göre bölümlere ayrılmış zengin bir kitap diyarında buluyoruz kendimizi. Yazım konusunda yok yok burada. Bir yaşın altındaki altı bezli bebekler için bile onların ilgisini çekebilecek kitaplar var. Rafların arasındaki gezintimiz bitecek gibi değil. En kapsamlı köşe Stephen King'e ayrılmış. Stephen King Maine'lidir diyor Robin. Portland'da doğmuş. Hikayelerinin pek çoğu burada geçer. Maine sokaklarında gezinenler King'in anlattıklarının etkisiyle ürküntüye kapıldıklarını söylerler. Hayal gücüyle yaratılanları gerçeklerden ayıranlar içinse sorun yoktur. Bizi yaşatan hayallerimizdir demiştim bir keresinde. Aksini iddia etmiyorum ki. Evet, hayallerimizle yaşarız ama bizi ayakta tutan gerçeklerdir. Hayallerinle gerçeklerinin kesiştiği çizginin hangi yanında yer alıyorum ben Robin? Ulaşılamayacak bir hayal olarak mı görüyorsun beni? Yoksa ayakta durman için gerekli bir gerçek miyim senin için? Stephen King'in konusu Maine'de geçen kitaplarından birini alıp bana armağan ediyor Robin. Rüya gibi geçen bir günden geriye kalacak somut bir gerçeklik kanıtı niyetine. Kütüphanenin yan tarafında kitapla yolculuğunu tamamlamış okurların oturup bu kez de okuma serüvenine kulaç attığı şirin bir kafe var. Satın aldıkları kitap, dergi ve gazeteleri okuyup bir yandan da çaylarını kahvelerini yudumluyorlar. Penceresinden Augusta'yı kuş bakışı gören köşedeki masaya geçip oturuyoruz. Ben King'in kitabını incelerken Robin de aldığı dergiyi karıştırıyor. Mürekkep kokusunu özledin galiba diyorum. İki gündür uzak kaldığın dostlarına kavuşmuş gibisin, kitaplarına. Sen yanımdayken onların bile eksikliğini hissetmiyorum. Ama burada hep beraberken daha mutlu olduğumu söyleyebilirim. Kahvelerimizi içerken pastane bölümünün vitrinindeki albenili kurabiyeleri gösteriyor Robin. Kahveyle pek iyi gider ama iştahını istakoz ziyafetine saklamalısın. Maine adı istakoz sözcüğüyle beraber anılır. Dünyanın en ünlü ve en iri istakozları buradan çıkar ve dünyanın her tarafına ihraç edilir. Son derece kaliteli ve lezzetlidir. Yediğinde bana hak vereceksin. Pek hevesli değilim açıkçası ama Robin'in isteğine karşı çıkamıyorum. Şık bir su ürünleri lokantası. Girişte istakozluk denen akvaryum görünümünde geniş havuzlar var. İstakozları diri tutabilmek için burada bekletiyorlarmış. Son derece etici bir manzara. Robin'in yengeçler grubundandır diye açıkladığı, yengecin daha iri ve uzun olanı diyebileceğim kabuklu hayvan ürküntü veriyor içime. 5 çift bacağından birinci çiftinin ucunda iri kıskaçları var. Ağır devinimlerle kıpırdandıkça ben bunu yemem diye haykırasım geliyor. En iri, en gösterişli olanını seçerek pişirmelerini söylüyor Robin. İçeriye geçip masamıza oturuyoruz. Huzursuzum. Hem de çok. Robin ise durumun farkında bile değil. İstersen nasıl pişirildiğini görebilirsin diyor. Gerek yok diye sözünü kesiyorum. Biliyorum. Diri diri kaynar suya atacaklar hayvanı. Öyle yapmaya mecburlar. Öldürüldüğü zaman kabuğun altındaki et küçülüp büzüşüyor. Hiçbir değeri kalmıyor. Ama bu vahşet. Kaynayan suyun içinde acı çığlıklar attıklarını duymuştum. Sandığın gibi değil. Çığlık dedikleri sesler kabukların buharın etkisiyle genleşmesi sonucu ortaya çıkıyor. İstakozlara ses telleri yok zaten. Sesin nereden geldiği önemli değil. O acıyı çekiyorlar ya. Yanılıyorsun. Asla acı çekmiyorlar çünkü istakozların beyinleri de yok. Uzunca bir süre beklememiz gerekiyor. Tuzlu ve sirkeli kaynar suya atılan istakozun boyunun her santimi için 1,5 dakika kaynatılması gerektiğini söylüyor Robin. 20. yüzyıldan önce yenmesi makbul değilmiş diyor. Hatta fakirlik göstergesi sayılırmış. Sonradan tercihler değişince sofraların baş tacı oluvermiş. Kocaman bir servis tabağının ortasında yatan, ilk gördüğümden daha kırmızı bir renk almış, pişince rengi kızarıyor, ıstakoza bakmamaya çalışıyorum. Robin ise karnının alt ve kuyruk tarafını özel ıstakoz makasıyla keserek kabuğun içindeki eti çıkarıp dilimliyor. Bu işlemin bendeki etkisinin pek hoş olmadığını sezmiş gibi kabukların yığıldığı tabağı garsonun aracılığıyla masadan uzaklaştırıp ancak ondan sonra ıstakoz dilimlerinin üzerine özel sosunu dökerek tabağıma servis yapıyor. Öldürerek yediğimiz diğer hayvanlardan fazla bir farkı yok diyor. Ya sıkı bir vejetaryen olup tümünü defterinden sileceksin ya da onların yazgısı bu deyip doğanın insana tanıdığı ayrıcalığın tadını çıkaracaksın. Başlangıçta tek lokmasını yiyemem dediğim dilimleri önce yavaş yavaş sonra da büyük bir beğeniyle atıştırmaya koyuluyorum. Evet, bu onun yazgısı. Kendi yazgıma bile söz geçiremeyen ben, kurulmuş düzende tek taşı oynamayan farklı yazgılara kafa tutacak değilim ya. O gece ormana bakan balkonda oturmuş, karanlığın içinde oradan oraya yer değiştiren hayvancıkları izliyoruz Robin'le. Ağaçların arasındaki en ufacık bir hareketlenmeyle heyecanlanıveriyorum. Ürküntü duymuyorum. Bana ulaşacak kadar yakın değiller. Üstelik yanımda ellerimi ellerine hapsetmiş bir Robin var. Baharda eriyen kar sularıyla zenginleşen, bu mevsimde susuz kalmış dere yatağındaki kıpırtıyla işte diye haykırıyorum. Sincapla tavşan arası kocaman bir yaratık var şurada. Gözlerini gösterdiğim yöne çevirip kunduz diyor Robin. Kanada kunduzu. Elektrik direklerinden dökülen solgun ışıkların aydınlığında görebildiğim kadarıyla kızılımsı esmer renkte, kuyruğu bedenine yakın uzunlukta, çok hızlı hareket edebilen, şirin diyebileceğim birkaç karışlık bir hayvancık. Sıkı bir kemirgendir diyor Robin. Ağaç kabukları, otsu bitkiler ne bulursa gövdesine indirir. Köprünün altından hızla geçen bir başka hayvan kunduzun varlığını unutturuyor bana. Siyah, sırtında 3 sıra beyaz çizgi bulunan sevimli bir yaratık. Kunduzdan daha güzel görünüyor gözüme. O bir kokarca diyor Robin. Göründüğü kadar masum değildir. sansargiller familyasından etçil bir hayvandır. Tavşan etine bayılır. Fare, balık, kurbağa cinsinden hayvanları da affetmez. En önemli özelliği ise kendini tehlikede hissettiği zaman kuyruğunun çıktığı yerde bulunan iki büyük misk bezinde sakladığı kötü kokulu sıvıyı düşmanın üzerine fışkırtmasıdır. Sevimli görüp de yanına yaklaşmanı hiç önermem. Robin'in babasının gelişiyle konuşmamız bölünüyor. Dale'in elinde büyüyecek bir kase içinde patlamış mısır var. Sizin için patlattım diyor. Bu konuda iddialıyımdır. Yağı, tuzu tam kıvamında. Umarım beğenirsiniz. Zahmet etmişsiniz diyecek oluyorum. Ne zahmeti diye gülüyor. Marifet mutfaktaki mikrodalga fırında. Benim yaptığım hazır mısır paketlerini açıp patlamalarını seyretmek yalnızca. Kaseyi sehpanın üzerine bırakıp içeriye giriyor. 5 dakika geçiyor geçmiyor, bu kez kapının aralığında Carol beliriyor. Yumuşacık gün bir şalı omuzlarıma bırakıp sarılıyor bana. Üşütmeyesin diyor, bu hava çarpar insanı. Bedeninden bedenime geçirdiği sıcaklık tüm hücrelerime işliyor sanki. Minnetle bakıyorum gözlerine, usulca teşekkür ediyorum. Şu son birkaç dakika gerilerde kalmış eski bir film şeridini gözlerimin önüne seriveriyor. Bursa'da Murat'ın baba evinde yaşadıklarım var o karelerde. Mihriban Hanım ve diğerleri. Hiç hak etmediğim halde acımasızca aşağılanışım. Carol'ı ve Dale'i onların yanına koyuyorum. Benzeşen tek bir nokta yok aralarında. Oysa Murat'ın ailesinin bana daha yakın durması gerekmez miydi? Coleman'lar için öylesine yabancıyım ki annemin, Robin'in Amerikalı oluşunu olumsuzluk diye nitelemesi gibi onlar da beni yabancılayabilir, Türk kızı diye dışlayabilirlerdi. Ama yapmadılar. Çünkü Robin'i Murat'ın ailesinin Murat'ı sevdiğinden çok seviyorlar. Beni benimserlerse oğullarını mutlu edeceklerini biliyorlar. Buraya sıradan bir arkadaş kimliğiyle geldiğimi düşünmek saflık olur. Robin'in önceden bazı açıklamalar yaptığı kesin. Onlar da her kim olursam olayım, benim için yüreklerinin kapısını ardına kadar açtılar. Hem de kendi kanımdan, kendi canımdan bir Türk ailesinden göremediğim sıcaklıkta. Din ve milliyet kavramlarındaki farklılıkların insanların yakınlaşmasına engel oluşturmayacağını gösterdiler bana. Keşke bu hoşgörünün, bu sevecenliğin milyonda birini Murat'ın ailesinden görebilseydim. Carol sabah erkenden kalkıp mısır ekmeği pişirmiş. Birkaç dilimini kahvaltı sofrasına koyup geri kalanını paketliyor. Buzdolabında uzun süre dayanır diyor bana. Isıtır ısıtır yersin. Annemin İstanbul'dan getirdiği simitler için söylediklerinin aynısı. Isıtır ısıtır yersin. Sıradan gibi görünen ama annemle Carol'ı aynı karede birleştiren sözler bunlar. Birazdan yola çıkacağız. Garip bir şekilde bu insanları özleyeceğimi hissediyorum. Bizi uğurlamak için aşağıya kadar geliyorlar. Önce Dale ile kucaklaşıyoruz. Sıra Carol'a geldiğinde kollarını açıp sımsıkı sarılıyor bana. Çok sevdim seni Aslı diyor. İlk gördüğüm anda kanım ısındı. Elimi avuçlarının arasında hapsediyor. Robin'le birbirinize çok yakışıyorsunuz diyor. Tüm kalbimle seni hep onun yanında görmeyi diliyorum. İçinden geçenleri iletirken amacını aşmış gibi söylenmemesi gerekenleri söylemenin suçluluğuyla gözlerini Robin'den kaçırıyor. Öyle sevimli bir çelişki içinde ki dayanamayıp bu kez de ben onu kucaklayıveriyorum. Robin ise annesinin konuşma tarzından tedirgin, Carol'la aramızda oluşuveren doğal yakınlığa ne anlam vereceğini bilemeyen bakışlarla bizi izliyor. Ağustos'tan çıkıp yola koyulduğumuzda uzunca bir süre konuşmuyoruz Robin'le. İkimiz de geçirdiğimiz 3 günü kendi içsel değerlendirmelerimizle bir yerlere oturtma çabasındayız. Nasıl buldun bizimkileri diye suskunluğunu bozuyor Robin. Anneni de babanı da gerçekten çok sevdim Robin. Bana gösterdikleri konukseverliği asla unutmayacağım. Annemin son söylediklerine kızmamışsındır umarım. Sana gelinleri gözüyle bakmalarını, her şey olmuş bitmiş gibi erkenci davranışlarını yadırgama lütfen. Ne yapsın zavallıcıklar? İlk kez bir kız arkadaşımı bu şartlarda ağırladılar. Anlayabiliyorum onu. Ailesiyle beni tanıştırarak birbirimize yakınlaşmamızı, eğer evlenirsek hiçbir sorun yaşamayacağımızı görmemi istedi. Ancak olumlu da olsa ikimizin dışındaki dış etkilerin kararma yansımasından yana değil. yabancı bir desteği arkasına almayı kendine yediremiyor. Şu anda Robin'in geçerken ürküntü duyduğu köprünün üzerindeyiz. Gözlerim aşağıda akan suyun nazlı devinimlerinde. Teklifin hala geçerli mi Robin diye soruyorum. Eğer vazgeçmediysen seninle evlenebilirim. Frene basmasıyla yüksek perdeden homurtularla sarsıla sarsıla güçlükle durabilen cipten atlaması bir oluyor. Arabanın arkasından dolanıp kapımı açıyor, dışarıya çekiyor beni, yüzümü avuçlarının arasına alıyor. Doğru mu duyduğum diyor, kabul ediyor musun beni, evlenecek misin benimle? Bir Amerikalı'dan bekleyemeyeceğim derecede sıcak, hatta ateşli bir tepki. Kararımın doğruluğundan emin olunca doruklara tırmanıyor sevinci. Kollarımın altından tuttuğu gibi havaya kaldırıyor beni, köprünün ortasında döndürerek daireler çizdiriyor. Ateşli öpücükler konduruyor dudaklarıma. Anlamsız ürküntülerle dışladığım bu köprünün hayatımın dönüm noktası olabileceğini asla düşünemezdim diyor. Her yıl gelip şu an durduğumuz noktada bana yaşattığı mutluluğun yıl dönümünü kutlamalıyız. Eski yaşantımla bundan sonrasında yaşayacaklarım arasında gerçek anlamda köprü işlevi görecek bu yer, Robin'in geride bıraktığı ürküntülerine yön değiştirtip bu kez de beni hedef alarak pişmanlığın dönüşü olmayan izlerini bendime kazımaya kalkmaz umarım. Vereceğim kararı sabırla bekleyen Robin, evlenme konusunda aceleci davranıyor. Ona kalsa bir ay içinde evleneceğiz. Bense durumdan yakınlarımı haberdar etme aşamasındayım henüz. Annemle babam İstanbul'daki konuşmamızın ardından Robin'le evlenme haberine kendilerini alıştırmış görünüyorlar. Yüreklerinin sesiyle örtüşmese de şekil olarak destekliyorlar beni. Asıl tepkiyi Ferda'dan alıyorum. Karşı çıkıp olumsuz görüş belirtmese de öncekilere benzemeyen yavan konuşmasıyla içinden geçenleri pek güzel anlatıyor. Ok yaydan çıktı mı geri dönmez diyor. Kararını vermeden iyi düşünmüşsündür umarım. Çizdiğin yolun orta yerinde pişmanlığa düşmen herkesten önce beni üzer. Bugüne kadar öz kardeşim yerine koyduğum Ferdam benden çok Murat'a yakınmış. Benim değil de onun kardeşiymiş gibi görümce tavırlarıyla yaklaşıyor sanki bana. Hartford'daki tepkiler ise son derece olumlu. Necati Bey verdiğim karardan memnun. Buradaki babam benim diyor. Seni benden istemeliler. Robin'i en az benim kadar tanıyan Özden de sıkı destekçilerimden. Amerikalı ile evlenme fikrine uzak dururdun ama gördün işte. Zor bulunur özelliklere sahip harika bir insan Robin diye yüreklendiriyor beni. Türk grubundaki arkadaşlarımın yaklaşımı da Özden'le aynı doğrultuda. Koskoca profesöre enişte dememiz uygun düşer mi diye takılıyorlar bana. Adams'lar ve Davis'ler verdiğim haberi büyük bir müjde olarak algılıyorlar. Kız tarafıyız biz diyor Susan. Her zaman yanında olacağımızı unutma. Robin için garanti verebilirim. Onunla evlenmekten asla pişmanlık duymayacaksın. Hazırlıklara başlamadan Robin'i uyarıyorum. Geleneklerine, göreneklerine bağlı bir Türk ailesinden kız almak kolay değildir diyorum. Önce beni ailemden isteyeceksiniz. Kabul ederlerse söz kesilecek, nişan takılacak ki düğünden söz edebilirsiniz. Hemen gidip isteyelim seni diyor. Söylediklerim de son derece ciddi. Ama bu kadarına gerek yok. Ailelerin uzaktan uzağa tanışmaları ve uzlaşmaları da yeterli. Hemen ertesi gün Robin'in babası Türkiye'yi arayıp babamla konuşuyor. Allah'ın emri, peygamberin kavli sözcükleri geçmese de kendi diliyle beni babamdan istiyor. Ardından da aldığı olumlu yanıtı Robin'e müjdeliyor. O gece yemeğe çıkıyoruz. Hartford'ın en ünlü restoranında yer ayırtmış Robin. Mum ışığının loş aydınlığında kırmızı kadife bir kutu uzatıyor bana. Tek taş pırlanta bir yüzük. Kendi elleriyle parmağıma takıyor. Çok yakıştı diyor. Hep parmağında görmek isterim. Hafta sonunda arkadaşlarımızla buluştuğumuz yemekte de küçük bir nişan kutlaması yapıyoruz. Tüm yakınlarımdan uzakta, Amerika şartlarında yaşayabileceklerim bunlar. Robin, öne sürdüğüm şartların hepsini tek tek yerine getirdi. Sıra evlenme tarihini saptamakta. Takvimi önümüze alıp tartışıyoruz. Robin'in yeni yılın ilk günleri üzerinde gezinen parmaklarını tutup ileriye çekme çabasındayım. Kış aylarında annemlerin gelmesi zor diyorum. Bahar bayramı daha uygun değil mi? Hem tatil günlerinden de yararlanmış oluruz. Kararımızı veriyoruz. Hazırlıklarımıza başlayabiliriz artık. Robin benden çok daha hevesli. Evini baştan aşağı yenileyerek başlıyor işe. Hafta içi pek az görüşebiliyoruz. Fakültedeki derslerinden arta kalan zamanlarını dekoratörlerle geçiriyor. Hafta sonlarında yapılanları görmem için beni eve götürüyor. Üst kattaki odalardan en büyüğü yatak odası olarak düzenlenecek. Boydan boya sürgülü kapılı dolaplar, karyola, etajerler, şifonyer ve tuvalet masasının Hartford'ın en usta ellerinden çıkacağını söylüyor Robin. Kalın bir katalogdan model beğeniyoruz. Odalardan birini de benim için çalışma odası olarak ayırmış Robin. Kütüphanenin, çalışma masasının, gerektiğinde dinlenebileceğim kanepenin nerelere yerleştirilmesinin uygun olacağını soruyor bana. Şu köşeye mini buzdolabı koyalım diyor. Canın bir şey istediğinde aşağı inmek zorunda kalmazsın. İki duvarı boydan boya kütüphane olan kendi çalışma odasının da döşemelerini, perdelerini, koltuklarını değiştiriyor. Yeni yaşama, yeni ev felsefesiyle yaptıklarını bana beğendirmek için canını dişine takmış, özveriyle çalışıyor. Gelinlik konusunda da çok titizleniyor Robin. En iyi terzilere diktirmemizi istiyor. Aynı görüşte değilim. Bugüne kadarki provalı giyimden, uzak duruşumdan ödün vermeye hiç niyetim yok. Bir hafta sonu gelinlik seçmek üzere New York'a gidiyoruz. Bedenimi sımsıkı saran, askısız, dantel, taş, işleme türü abartılardan uzak, gelinlikten çok şık bir tuvaleti andıran özel kesimde karar kılıyorum. Robin de çok beğeniyor seçimimi. Altına giyeceğim ayakkabıdan elimde tutacağım çiçek demetine kadar her ayrıntıyı inceden inceye irdeliyor Robin. Ama sıra kendi smokininin seçimine geldiğinde sıkılıveriyor. Hiç bana göre bir giyim tarzı değil diyor. Çaresiz katlanacağız. Senin gibi dünyalar güzeli bir gelinin yanında kot pantolonla yürüyemem ya. Hazırlıkların hızını yavaşlatmak elimde değil. Kumanda Robin'de. Bense denizin azgın dalgalarına kendi isteğiyle atlayıvermiş umarsız bir kum tanesi gibi oradan oraya savrulmaya boyun eğmiş Robin'in aslısı olacağım günü bekliyorum. Nikah tarihimiz 16 Mart. Kilise düğünü istemedim. Robin de bu isteğime saygı gösterdi. Çizgimiz baştan belli. Kimse kimsenin dini inançlarına karışmayacak. Bile bile kabullendik birbirimizi. Sırf evlendiği kişiye ayak uydurmak, ona ve onun çevresine hoş görünmek için dinini değiştirenleri hiçbir zaman onaylamamışımdır. Böyle bir davranışı ne karşımdakinden beklerim ne de benden istenmesine izin veririm. İnançlar özgürdür, özgür kalmalıdır. Yarın evleniyorum Murat. Bir başkasının kadını olmadan önceki son gecem bu. Biraz dertleşelim mi? Biliyorum. Çok kızdın bana. Veda bile etmeden çekip gitmekte haklıydın. Son sözlerinle Bursa'ya gelin gideceğime Amerika'da evlenip oralara yerleşmeyi göze almamı yadırgamıştın. Bunu senin için yaptığımı söylesem inanır mısın bana? Unutma. Sen de kabul etmiştin. İmkansız aşktı bizimki. Asla bir araya gelmeyecektik. İçindeki son umut kırıntılarını yok etmeden benden vazgeçip kendi düzenini kuramayacaktın. O kırıntıları söküp atmalıydım ki yollarımız bir daha kesişmemek üzere ayrılabilsin. İşte bunu yaptım ben Murat. Başka türlü kurtulamayacaktın sevdamdan. İndireceğim ağır darbenin şiddetini hafifletecek bir yol aradım, buldum da. Gözlerden uzak bir yerde bir yabancıyla evlenmek. Kabul etmelisin ki burnunun dibinde bir başka Türk'le evlenmeme dayanamazdın. Söylemiştim sana. Öylesiye bir aşk yok aramızda. Onun yüreği seninki kadar sevmiyor beni. Benim yüreğimse çoktan vazgeçti senden. Sen ne düşünürsen düşün, aşkımıza ihanet ettiğime inanmıyorum ben. Sessiz sedasız hayatımdan çıkıyorum yalnızca. Hoşça kal Murat. Özgürsün artık. Bir tarafta annem babam, Necati Bey, Özden, Türk grubundaki arkadaşlarım, Patricia ve Larry Pera, Adams'lar, Susan, John, Ayn, Grace, Caleb, diğer tarafta Carol, Dale, Robin'in Florida'dan gelen yakınları, üniversite çevresindeki dostları ve ortak arkadaşlarımız. Nikah masasına nasıl oturduğumu, sorulara uzaktan kumandalı, ruhsuz bir robot gibi nasıl yanıt verdiğimi, Aslı Biray olarak girdiğim salondan Aslı Coleman kimliğiyle çıkışımı, tebrikleri kabul etmemizi hayal meyal hatırlıyorum. Çünkü bunlar yaşanırken gelinliğimin içinden sıyrılarak yükseklere çıkmış, olanı biteni tepeden kuş bakışı izleyen bir yabancıydım ben. Arabaya binip balayı için Rhode Island'daki otele doğru yol alırken de yeni evli çifti arabanın tavanından sessizce izliyordum. Robin'in kendi ölçüleri içinde fazlasıyla sevdiği birkaç saatlik karısının tenine dokunuşunu, Aslı'nın onun kadını olurken verdiği yanıtları da odanın tavanından kayıtsızca seyrettim. Yüreğiydim ben Aslı'nın, ruhuydum ama çok uzağındaydım. Beyniyle yaşamaya çabalayan duygusuz, ruhsuz bir bedendi o yalnızca. Yaşamımdaki yeni sayfaya merhaba derken, evliliğin günlerimin akışında umduğum kadar büyük farklılık yaratmadığını hayretle görüyorum. Sabah Robin'le beraber evden çıkıp işlerimize gidiyoruz. Çalışma ortamındaki iş yoğunluğu kendimi dinlememi, eskiyle yeni arasındaki farkları irdelememi engelliyor. Evli olduğumu, evlilik sorumluluğu taşıdığımı ancak akşam eve döndüğümde özdenle paylaştığımız mütevazi sofraların yerine Margaret'in özenle hazırladığı yemeklerin boy gösterdiği beyaz örtülü, porselen takımlı, kristal bardaklı masalara oturduğumda ayrımsıyorum. Bu evliliğe adım atarken büyük beklentilerim yoktu. Onun için de her yeni evlilikte yaşanan hayal kırıklıklarından payıma düşenlerin küçük olabileceğini düşünüyorum. Robin'le beraber olmaktan, eski paylaşımlarımızı aynı çizgide sürdürmekten memnunum. Birbirimizi iyi tanımanın getirdiği rahatlık, birlikteliğimize fazlasıyla yansıyor. Yemek sonrası sohbetleri, gün içinde yaşananların ortaya dökülüp paylaşılması, arada bir şömine başında yaptığımız çekişmeli satranç ve tavla maçları. Bizi aynı evde yaşayan kafa dengi iki arkadaş olmaktan ayıran tek fark, aynı odayı ve aynı yatağı paylaşıyor olmamız. Bunun da yaşamıma olağanüstü yenilikler katmadığını düşünmekten kendimi alamıyorum. Kabul etmeliyim ki Robin çok anlayışlı ve şefkatli bir eş. İncinmesinden korktuğu narin bir bebekmişim gibi dokunuyor bana. Belki aramızdaki yaş farkından, belki de hayatı boyunca öğreten konumunda olmanın verdiği alışkanlıkla, cinselliğin alt basamaklarında acemice adımlar atan öğrencisine sevgiyle, sabırla, anlayışla yaklaşıyor. Ancak yatak odamızda geçirdiğimiz zamanın ikili paylaşımımıza ait özel dilimi oldukça sınırlı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar durmadan, dinlenmeden kitap okuyor Robin. Ben de uyku öncesi kitap okumaya alışığım ama ona ayak uydurmam mümkün değil. Bir süre sonra başucumdaki okuma lambasını kapatıp iyi geceler dilediğimde okumayı sürdürmekle beni rahatsız edeceğini düşünüp huzursuz olduğunu hissediyorum. Bazen benim uykuya daldığımı sanıp, ki ben henüz uyumamış oluyorum, lambasını söndürüp yataktan çıkıyor, parmaklarının ucuna basarak çalışma odasından çok müzemsi bir kütüphaneyi andıran sığınağına kapanıp okuma serüvenini saatlerce sürdürüyor. Üzülüyorum bu duruma. Müzmin bekarlığın getirdiği özgürlüğe alışmış bir insanı kısıtladığım için suçluluk duyuyorum. Evlilik bu işte diyorum kendi kendime. Farklı yapıda, farklı alışkanlıklara sahip kadın ve erkeğin ortak yaşama uyum sağlama çabaları. Neyse ki büyük boyutlarda sorun sayılabilecek anlaşmazlıklar yok aramızda. Ufak tefek pürüzleri de zaman içinde kolaylıkla aşabileceğimize inanıyorum. Evliliğimiz 3. ayını doldurdu. Yaşantımızın gitgide tek düzleşmesini doğal karşılıyorum. En tutkulu aşkların evliliğinde bile aynı sonuca ulaşmak kaçınılmazken, bizimki gibi arkadaşlık ve dostluk üzerine kurulmuş bir beraberlikten daha fazlasını beklemek hayalcilik olur. Şimdiye kadar hiç kavga etmedik Robin'le. Evliliklerin tuzu biberi denilen tartışmaları hiç yaşamadık. Sakin yapılı bir insan Robin. Çelişkili konulara girdiğimizde bile sesini yükseltmiyor. İlk çatışmamızı yaz aylarının başında tatil için Türkiye'ye gitme konusu gündeme geldiğinde yaşıyoruz. Karşı çıkacağını aklıma bile getirmiyorum oysa. Ülkeme gitmek, özlediklerimle özlem gidermek, benim en doğal hakkım. Yaz ayları yoğun geçecek diyor. Yeni ders yılının programını hazırlamam gerekiyor. Doçentlik sınavına girecek bir öğretim üyesi arkadaşıma da söz verdim. Tezini hazırlamakta yardımcı olacağım ona. Öfkeden deliye dönüyorum. Öne sürdüğü tutarsız gerekçelerin ardına sığınması bir yana, bunları söylerken ses tonundaki kayıtsız tek düzelik çılgına çeviriyor beni. Annemle babama söz vermiştin. Türkiye'ye sık sık gidecektik diyemiyorum. Bağırıp çağırmanın da işe yaramayacağı ortada. İçimdeki fırtınaları dışa vuracağıma, küskünlüğüme gömülüyorum ben de. İçe dönük isyanımın farkında. Çocuk avutur gibi, Christmas'ta uzunca bir tatilimiz olacak diyor. O zaman gideriz Türkiye'ye. Arkadaş çevrelerine girip farklı paylaşımları yaşamaktan da pek hoşlanmıyor Robin. Ancak Özden'in son teklifini geri çeviremiyor çünkü özel bir durum var ortada. Özden, New York'ta tiyatroya gittiğimizde bir kez gördüğümüz Atay'la ciddi bir beraberliği paylaşıyor. Yaz tatilinde Türkiye'ye gittiklerinde nişanlanacaklar. Bu cumartesi New York'ta Atay'la ve yakın arkadaşlarımızla yemek yiyeceğiz diyor Özden. Ön kutlamada diyebilirsiniz buna. Sizi mutlaka yanımda görmek isterim. Türkiye tatilini geri çevirmesinin ardından arkadaşlarımla paylaşacağım geceye hayır diyemiyor Robin. Tam tersine üzerimize sinen kırgınlıktan sıyrılma fırsatı olarak değerlendirerek benden daha hevesli hemen kabul ediyor öneriyi. New York'ta Özden'in gittiği zamanlarda yanında kaldığı arkadaşı Neval'in evinde buluşuyoruz. Nişanlı adayı kimliğiyle ilk gördüğümden daha sıcak bulduğum Atay'la Özden başta olmak üzere tüm grup arkadaşları Robin'le bana ikram yarışındalar. Nereye gitmek istersiniz diye seçimi bize bırakıyorlar. Önümüze konan seçenekler arasında Çin, Japon, İtalya, Meksika, Brezilya ve Yunan restoranları var. Robin'in sesi çıkmıyor, benim tercihime uyacak. Seçimimi Yunan restoranından yana kullanıyorum. Belki Amerika'daki Türklerin kendimizi en rahat, Türkiye'ye en yakın hissettiğimiz ortam demelerinden, belki de ortak paylaşımları olan mutfaklarımızın komşu cephesini kendi gözlerimle görüp değerlendirmek istediğimden. Orada burada Türk mutfağına has yemeklerin Yunan imzasıyla karşıma çıkmasının da bu seçimimde payı olduğu kuşkusuz. Daha önce duyduğum huzursuzluklar gerçek bir Yunan restoranında da sürecek mi bakalım? Taverna Kiklades, Astoria semtinde küçük sayılabilecek bir salon. Tıklım tıklım dolu. Genellikle Yunan asıllı Amerikalıların geldiği ama diğer ülke insanlarının ve Türklerin de yoğun ilgi gösterdikleri sıcak bir ortam. Adımızı yazdırıp uzunca bir süre sıramızın gelmesini bekliyoruz. Sonra nazik bir davetle pencere kenarındaki uzun masaya oturtuluyoruz. İlk işim menü kitapçığındaki yemek listesini taramak oluyor. Bizim mutfağımızdan kalkıp gelmiş neler var acaba? Dolmataki daha önce dolmates olarak karşıma çıkan bildiğimiz dolma. Taratamo salata, tarama yani havyar salatası. Caciki, cacık, altında da yoğurt, sarımsak, salatalık diye İngilizce açıklaması var. Burası aslında bir balık restoranı. Balıkları Yunanistan'dan getiriyorlarmış. Tazesinin lezzetini vermese de okyanusun tatsız balıklarından bıkmış bizler için bulunmaz fırsat. Deniz ürünleri listesinde de tanıdık yüzler var. Sipura, çipura, lavraki, levrek, sardines, sardunya ve bunlara eşlik edecek Yunan rakısı uzo. Bizimkinin biraz daha yumuşağı. Buraya sık sık gelirim diyor Atay. Sahibi gerçek bir Türk dostudur. Türkleri çok sever. Türkler de onu. Bu sözlerin ardından Adrian Kenderi ile tanışıyoruz. Hepimizin Türk olduğunu öğrenince yüzü ışıldıyor. Tatlılar ikramımız diyor. Tabaktaki kare şeklindeki tatlıyı bir yerden gözüm ısırıyor. Bir çatal alınca bulmaca çözülüveriyor. Adrian'dan tatlının adını yazmasını istiyorum. Yazıyor. Galakto. Süt, böreko, börek demek. Açılımı sütlü börek oluyor. Ya da başka bir deyişle Laz böreği. Bu da bizden bir tat diyorum Robin'e. Baştan beri Türk ve Yunan mutfakları arasındaki benzeşmeleri saptama çabalarımı sessizce izleyen Robin daha fazla dayanamıyor. Biraz abartmıyor musun diyor. davranış biçimin sınırlarını aşıp aşırı milliyetçilik çizgisine uzanıyor. Doğru, milliyetçi bir ruha sahibim ve bununla gurur duyuyorum. Ama anlatmak istediğin gibi ırkçılık derecesine varan milliyetçilik çizgisinde olsaydım, seninle değil bir Türk'le evlenirdim. Robin'e hak ettiği yanıtı vermek geceme keyif katıyor. Adrian'dan ve tüm çalışanlarından gördüğümüz sıcak ilgi ise yiyip içtiklerime sahip çıkacak bir şeyler söylememi önlüyor. Milliyetçi ruhumu geri plana çeksem de küçük bir atış yapmaktan kendimi alamıyorum. Masamıza bakan güler yüzlü garson kız bir başka isteğimizin olup olmadığını sorunca gözlerimi gözlerine dikip Turkish coffee, Türk kahvesi diyorum. Bir an duraklıyor, sonra eskisinden de sıcak bir gülüşle soruyor. Şekerli, şekersiz, orta. Kahvelerimiz geliyor. Köpüklü, alıştığımız damak tadında. Üstelik bizimkilerle aynı büyüklükte ve şekilde kahve fincanlarının içinde. Ancak fincanın üzerinde Yunan bayrağı ve Yasu, Yunanca hoş geldiniz yazısı var. Kahveyi de kaptırdık diye düşünürken Adrian bir kez daha masamıza gelip gecenin en güzel ikramını yapıyor. Fincan Yunan ama kahve Türk kahvesi diyor. İşte böyle diyorum Robin'e. Kan sudan hızlı akıyor. Denizin bir yakasında biz, bir yakasında onlar. Aramızda yatsınamaz bir çekim var. Gurbette olunca bu çekim daha da güçleniyor galiba. Masadaki herkes bana katılıyor. Yunanlılarla ortak kültürlerin insanları olduğumuzu kabul ediyoruz. Yemek ve mutfakta bu kültürün bir başka yüzü diyerek keyifli gecemizi hoşgörüyle kapatmaya hazırlanıyoruz. Robin ilgi alanına girmeyen bu konuşmalara pek katılmıyor. Ancak onun gibi konuşmalarımızın, tartışmalarımızın dışında kalan biri daha var. Atay. İçeriye girdiğimizden bu yana gözüm üzerinde. Öylesine abartılı hareketler yapıyor ki bakışlarım ister istemez ona doğru kayıyor. İlk anda neşeli ve esprili bir yapıya sahip olduğunu düşündürse de uçarı bir tip. Birkaç kez garson kızların üzerine diktiği bakışlarını toparlamakta zorlandığını görüyorum. Özden'den 2 yaş küçük Atay ama davranışları yaşının daha da altında. Konumunun gerektirdiği olgunluktan çok uzak. Özden'in şimdilerde önemsemediği bu durum zaman içinde arkadaşımı üzmez umarım. Hartford'da kalmamız tatil yapmayacağımız anlamına gelmez diyor Robin. İkimizin de iyi bir soluklanmaya ihtiyacımız var. Planlarını çoktan yapmış. New Jersey'in kıyısı sayılan Atlantic City'deki bir otelde yerimizi ayırtmış bile. Atlantic City'nin doğu yakasında küçük Las Vegas diye anılan kumarhane merkezi olduğunu çok iyi biliyorum. Robin'in tatil adı altında nicedir özlemini çektiği kumar masalarına kavuşmanın sabırsızlığı içinde olduğunun da bilincindeyim. Ama bunları yüzüne vuracağıma sessiz kalmayı tercih ediyorum. Atlantic City 200 kilometrelik sahil şeridine sahip, plajları ve kumarhaneleriyle ünlü bir tatil beldesi. Bir tarafta şeffaf tanecikli kumlarla örtülü kumsalı ve göz alabildiğine uzanan masmavi denizi, diğer tarafta her birinin altında kumarhanelerin yer aldığı görkemli oteller. Caesars Oteli'nde yer ayırtmış Robin. Odaya çıkıp eşyalarımızı yerleştirirken bir an önce aşağıya inmek için sabırsızlandığını görebiliyorum. Restoranda yediğimiz yemek sırasında aceleci tavırları iyiden iyiye belirginleşiyor. Sonunda dayanamayıp şansımızı denemenin zamanı gelmedi mi artık diye masadan kalkıyor. Helezoni büklümlerle aşağıya kıvrılan merdivenlerden inip kumarhaneye giriyoruz. Bu kez oyun masalarına farklı gözlerle bakmaya kararlıyım. Robin gibi üstün özelliklere sahip birini bile kendine tutsak edebilen çekim gücünün bir kerameti var elbet. 8. kaset, 2. yüzün sonu.